Ayrım 14, sayfa 226. 14. bölüm. Persona non grata. Ruhum Geola. Aşağıdaki mektubu itimada şayan kooperatif şoförü vasıtasıyla gizli olarak yolluyorum. Hususi mahiyetinin umuma karşı muhafazası şarttır. Önce kamyonla eve dönmeyi düşündüm ama sonra pek sağlam olmayan sıhhatimi tehlikeye düşürmenin doğru olmayacağını göz önünde tutarak kalmaya karar verdim. Bu sebepten hareketle sevgili Geola beni alması için vakit kaybetmeden otomobili yollamanı rica ediyorum. Bu defa tereddüde mahal yok, kararımı hiçbir şekilde değiştirmeyeceğim. Bu defa evime avdet etmem için o çocukça tedbirleri almama ihtiyaç kalmayacak. Köylülerle olan temasımı tamamiyle kestiğim gibi sığır gütmeye de son verdim. Bu arada yukarıda anlatıldığı üzere pek sağlam olmayan saatime de tesir eden ruhi bir kriz geçirdim. Bugün artık çeşitli uyku hapları almadan uyuyamıyorum. Galiba tansiyonum da olması lazım gelenden daha yüksek bir seviyeye ulaştı. Bunun yanında yıllarca peşimden sürüklediğim ve hakkımda müsbet fikirlere sahip olduğunu zannettiğim, ancak sağlığımı istismar eden bir adam tarafından sükutu hayale uğratıldım. Aldığım bu yara ruhumun derinliklerini hala sızlatmakta olduğundan bazı müessif hadiseler hakkında sana teferruatlı bir rapor sunamayacağım. Burada yolunu kaybetmiş insanları barındıran Kimyonköy'de uğradığım başka bir sükutu hayalden bahsetmek istiyorum. Burada açıklayacaklarımın beni tahammülü imkansız derecede müteessir eden hadiseleri anlamana yardım edeceğini ümit ediyorum. Bundan iki hafta önce yatağımın üzerinde iptidai harflerle yazılmış bir pusula buldum. Şöyle bir şeyler yazıyordu üzerinde. Berber neden yazıhane yerine süthane inşa ediyor? O sıralarda bu çeşit işlerden elimi çekmiş bulunuyordum. Bununla beraber sahibi meçhul pusulada yazılı olanlar hakkında fikrimi beyan etmek lüzumunu hissettim. Ben de 1,5 aydan fazla bir zamandır köye inşaat malzemesi yağmasına rağmen muhtarlık binası inşaatının beton sütunlardan ileriye geçmediğini fark etmiştim. Kültür merkezine ayrılan arsada da üzerinde burada rahmetli Amit Dorniker adına köyün kültür merkezi inşa edilecektir ibaresi bulunan bir tabeladan başka bir şey görünmüyor. İkinci kelimeyi ben koydurdum. Yani rahmetli kelimesinin konmasını ben istedim. Halkın faydalanmasına açık tesislerin hala hayatta olan insanların adıyla anılması ananesine karşıyım. Anlayacağın üzere muvakkat muhtar Bay Hasidov, kanunları göz göre göre canice hiçe sayıp, avama açık tesisleri yüzüstü bırakarak kendisine baştan başa betondan lüks bir sütane inşa etmişti. Terviyemi daha fazla bozmamak için bu husustaki fikirlerimi beyan etmeyeceğim. Meseleyi bu şekilde muhakeme ettikten sonra imzasız pusulayı meclisin dikkatine sundum. Ancak delegeler bu şikayeti pusulanın kimliği meçhul bir şahıstan gelmesi sebebiyle ihtiyatla karşıladılar. Benim imzasız mektuplara karşı değişmez ve sarsılmaz tutumumu bilmeyen, bir ara geçen senelerde idare meclisi kongresine sunulan raporun stenografına bir göz at, orada Şimşon Groides'in uzun ve sıkıcı konuşmasından sonra benim konu hakkındaki nutkumu göreceksin, 420. sayfadan 493. sayfaya kadar. Ancak bu defa işin peşini bırakmadım ve Bay Hasidov'a lüks süthanesini hangi malzemeyle inşa ettiğini sordum. Bay Hasidov pusulayı yazanın kim olduğu ortaya çıkmadıkça sualime cevap vermeyeceğini bildirdi. Benim noktayı nazarımdan pek tabii ki haklıydı. Bu sebepten derhal emniyet müdürünü salona davet edip akıllı köpeği şeytanın eşliğinde hemen tahkikata başlamasını emrettim. Bu arada da pusula sahibinin meclise yakın çevrelerden olduğundan şüphelendiğimi de söyledim. Şikayetin şahsi bir intikam teşebbüsü olduğu aşikardı. Pusulayı koklayan şeytan birden merdivenleri çıkmaya başladı. Tahminlerimin hilafına köpek doğru benim odama gitmez mi? Ama odamı paylaşan polis memuru akabinde aşağı inerek köpeğin doğruca kendi yatağına gittiğini söyledi. pusulayı yazıp dalgın olduğum bir sırada yatağımın üstüne koyanın polis memurunun kendisi olduğu işte böyle anlaşıldı. Emniyet müdürü tahkikatın neticesi hakkında mevzuata uygun olarak derhal bir rapor tanzim ederek bana sundu. Bu raporun bazı satırlarını olduğu gibi aşağıda sunmakla şeref duyarım. Yani aslında şekil bakımından çok komik de. Ben, mektubu neden yazdın? Sanık, çünkü köyün paralarının nasıl alınıp nasıl harcandığını düşündükçe iğreniyorum. Ben acaba berberin çimento çaldığını ispat edebilir miyim? Sanık, ispat edebilseydim imzalardım değil mi ya? Ben, mektubu kişisel bir intikam atılımı çerçevesinde mi yazdın? Sanık, anlamadım. Ben de. Toplantı protokolünü okuduktan sonra Bay Hasidov'a dönerek iddiasının geçerli olduğunu ve lüks meselesi hakkında ancak pusulayı yazan meçhul kişi bulunduktan sonra izahat verilebileceğini bildirdim. Bu noktada muhtar kendi kendine konuşan polisin akli muvazenesinin yerinde olmadığını iddia ederek meseleyle şahsen meşgul olacağını söyledi. Ben de emniyet müdürünün aklının belirli bir seviyenin altında olduğuna samimiyetle inanıyordum. Bu sebepten el koymaya karar verdim. Delegelerin dikkatini sosyal hayatın bu çeşit vakaların üstünde kalması lüzumuna çektikten sonra halk arasında dedikodulara yol açacak hareketlerden kaçınmaları gerektiğini izah ettim. Sözlerimi hitama erdirdikten sonra 5 azadan mürekkep tahkikat komisyonu tekrardan faaliyete geçerek meclis kontrolörü vazifesine köy halkından nötr bir şahsın seçilmesi hakkındaki tavsiyemi prensip olarak kabul etti. Bu vazife için işine bağlı ve titiz bir insan olarak bildiğim Hermann Spiegel'i tayin ettim. Hasidov hadisesi ile ilgili vesikalar birkaç gün içinde Spiegel'e teslim edildi. Yeni kontrolör meclis önünde törenle hadiseyi aydınlığa çıkarmaya canla başla çalışacağına yemin ettikten sonra vazifeye başladığını ilan etti. Meclis azaları Spiegel'in bu sözlerini şiddetle alkışladılar ve teker teker Hasidov dahil yanına giderek elini sıktılar. Köyde bulunduğum kısa müddet içinde hayvan doktoru Spiegel ile tanışıp tanışmadığını şu anda tam olarak hatırlamıyorum Geula. Bay Spiegel Batı Almanya'dan göç etmiş yüksek tabakadan çıkma bir şahsiyettir. Yeni vazifeyi devralır almaz hudutlu kabiliyetinin müsaade ettiği ölçüde olayı örten esrar perdesini yırtmak üzere işe sarıldı. Ancak başlarda muvaffakiyet kaydedemedi. Muhtarın temellerinde mantığa muvafık faktörlerin bulunduğu bazı sebeplerden onunla teşriki mesai yapmaması işleri zorlaştırdı. Aşağıda meclis kontrolörünün mesele hakkında sunduğu rapor No. 1'in bir kısmını dikkatine arz ediyorum. Soru: Bay Hasidov, dört direğin dikilmesinden sonra muhtarlık binasının yapımı neden durduruldu? Cevap: Çünkü bina için satın aldığım malzeme tükendi. Soru: Malzeme neden tükendi Bay Hasidov? Cevap: Yeterli miktarda olmadığı için. Soru: Peki yeni süthanenizin inşaında kullandığınız çimento nereden geldi? Cevap: Elimde vardı. Soru: Nasıl vardı Bay Hasidov? Cevap: Düşmanlarımın eline hakkımda yalan yanlış aşağılık dedikodular yaymalarını sağlayacak kozları vermeyi reddediyorum. Soru: Bana bir tek şeyi söyleyin. Süthanenin inşaında kullanılan malzemeyi nasıl sağladınız? Cevap: Bu kışkırtıcı soruların kimi ilgilendirdiğini bilmediğimi sanıyorsan aldanıyorsun. Soru: Bay Hasidov, muhtarlık binası için satın alınan çimentonun ortadan kayboluşu ile kaynağını açıklamadığımız malzeme ile bir sütane inşa edişinizi nasıl açıklarsınız? Cevap: Muhtarlık seçimlerinden önce kundura tamircisinin eline hiçbir koz vermeyeceğim, haberin olsun. Tahkikatın metni 9 sayfayı buluyor. Sonunda Bay Hasidov söylediklerinin seçimlerde aleyhinde kullanılmayacağına dair teminat aldıktan sonra şehadet faslına geçti. İzahatı olaya ışık tutacak nitelikteydi. Gecenin birinde uyurken diye başlıyor muvakkat muhtarın şehadeti. Saat 12 sularında rüyama çok kısa boylu, şöyle 20 santim ya vardı ya yoktu bir adam girdi. Sakalı upuzun, kendi kıpkırmızıydı. Elindeki camdan çanı 3 kez çaldıktan sonra bana dönerek, "Zalman Hasidov, ayın saklandığı karanlık bir gecede köy sınırındaki 3 kayın ağacının yanına var. Ortadakinin çevresini kazmaya başla. Orada kooperatif parası dolu bir sandık bulacaksın. O parayı al ve kendine bir süthane kur." Kısa boylu ihtiyarın sözleri karşısında sanki dilim tutuldu. Şaşkınlığımdan kurtulduktan sonra, "Ulu haham, sen bana bu hazineyi neden veriyorsun ha?" diye sordum. Yaşlı adam da, "Çünkü sen muhtarsın" diye cevap verdikten sonra çanını yeniden çalarak ortadan kayboldu. Sabah uyandığımda gördüğüm düşe inanmak istemedim. Ne var ki merak içimi kemirmeye başlamıştı bir kez. Karanlık bir gecede kayın ağaçlarının yanına giderek toprağı kazmaya koyuldum. Ortadaki ağacın altında gerçekten bir hazine yatıyordu. Parayı alıp kısa boylu ihtiyarın süthane ile ilgili emrini yerine getirdim. Soru: söylediklerini fiilen ispat edecek delillerin var mı Bay Hasidov? Cevap: pek tabii, herkes gelip inşa ettiğim süthaneyi görebilir. Birbirleriyle irtibatlı olarak inkişaf eden olayları en ince teferruatına kadar anlattığım için özür dilerim. Geula, ama beni bu taşra köyüne en kısa zamanda terk etme kararını almaya sevk eden sebepleri iyice bilmen lazım. Yukarıda da okuduğun üzere Bay Hasidov'un kullandığı malzemenin kaynağı hakkındaki beyanatı akla yakındı ama gene de bir şey kafamı kurcalıyordu. O kısa boylu ihtiyar neden çalıyordu? Böyle bir şeye lüzum var mıydı? Ne manası vardı bunun? Her neyse, biz Hasidov hadisesi dosyasını kapatacakken zekasını methetmeden geçemeyeceğim. Bay Spiegel araya girdi. Dediğim gibi Spiegel uyanık bir adamdır. Bay Hasidov'un şehadeti meclis kontrolörünü ikna etmemişti. Bunun üzerine Spiegel kontrol mekanizmasını kolaylaştırmaya karar verdi. Gecenin birinde yatağından kalkarak kayın ağaçlarının bulunduğu yere gitti ve Hasidov'un tarif ettiği bölgede sadece 2 ağacın bulunduğunu tespit etti. İşte bu noktada Spiegel'in içinde bazı şüpheler uyanmaya, muhtarın yalan söylediğini düşünmeye başladı. 2 ağacın hangisinin ortada olabileceğini izah etmek mümkün değildi. Bu kıssadan alacağımız hisse de şudur: yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Meclis kontrolörü keşfini sır olarak saklayarak tahkikata devam etti. Ancak bu sefer metodunda bazı değişiklikler yaptı. Bir gece her zaman yaptığım gibi çardakta biraz temiz hava almak için bahçeye indiğimde, gecenin karanlığında bir silüetin berberin evine doğru gittiğini müşahede ettik. Berberin evinde ışık yanıyordu. Meçhul şahıs pencereye sokularak kulağını pancura dayadı. Uzun lafın kısası, ertesi gün kontrolörün ısrarı üzerine meclisi fevkalade toplantıya davet ettim ve sözü önce Hermann Spiegel'e verdim. Kontrolörün anlattıkları en saf insanın saçlarını diken diken etmeye kâfiydi. Kontrolör o gece kulağını pencereye iyice yapıştırmış ve tam o sırada Bay Hasidov ile refikası arasında vuku bulan diyaloğa şahit olmuştu. Münakaşanın bir yerinde Bayan Hasidov kocasına polise neden bir çuval çimento vermediğini sormuş, onu bu yüzden azarlamıştı. Bayan Hasidov kundura tamircisine 3, aşevi sahibine celebe ve terziye birer çuval vermenin fazla fark etmeyeceğini iddia etmişti. Üstelik diye devam etmiş Bayan Hasidov, bir çuval çimento karşılığı emniyet görevlisinin ağzını sıkı tutmasını sağlayacak, işler de bugünkü vaziyetine gelmeyecekti. Meclis üyeleri kontrolörün sert kritikleri karşısında söyleyecek söz bulamadılar. Salonu saran manidar sessizliği Bay Hasidov bozdu. Spiegel'e dönerek, "Buna casusluk derler" diye bağırdı. Kapalı pencerelerin ardından konuşulanları dinlemek dünyanın en aşağılık şeyidir. Köyün celebi de Bay Hasidov'un fikrine iştirak ederek kulak kabartmanın din açısından en büyük günah olduğunu, bunun fikir çalmak manasına geldiğini ve dini mahkemelerin bu çeşit suçları çok ağır cezalarla cezalandırdığını söyledi. Vaziyet çok nazikti. Meclis kontrolörü her taraftan başlatılan hücumlara karşı kendini müdafaa edemedi. Sadece bir cümleyi tekrarlayıp durdu. "Tamam, yüz kızartıcı bir iş yaptım ama siz de çimentoyu çaldınız." Ancak sözleri umumi kaynaşmanın içinde kaybolup gitti. Berberin karısı Bayan Hasidov öfkesine hakim olamayarak kontrolörü çığlık çığlığa soru yağmuruna tuttu. Hayvan doktorunun çimentosu ile ne ilgisi var? Sen Herman Spiegel olacak adam, meclisi kişisel sorunlarına meşgul etmeye utanmıyor musun? Resim gibi güzel üç ineğim geçen yıl senin yüzünden öldüler. Bu arada kundura tamircisi de kontrolünü kaybetti. Nedense bu konuyu hiç açmıyorsun ha, Spiegel? Meclis kontrolörü gösterilen itimadı bu şekilde istismar ettiği ve meclisi hunharca sabote ettiği için üst üste telin edildi. Zavallı Spiegel, Hasidov olayının esrarını çözmek için vazifelendirildiğini anlatmaya çalıştıysa da gayretleri boşa gitti ve her an kopabilecek bir şiddet hadisesine mani olmak için başı önünde salondan çıktı. Tahkikat komisyonu derhal toplanarak hayvan doktorunun atama kararını oracıkta geri aldı ve vazifeyi komisyon azası Afar Kiş'e devretti. Bu şartlar altında meclis başkanlığı gibi nazik bir vazifede bulunmamın benim için ne kadar zor olduğunu anlamakta zorluk çekmezsin zannederim geri olacağım. Bir taraftan delegelerin öfkesini anlayışla karşılıyorum. Spiegel'in casusça ihaneti kabul edilir cinsten değildi. Diğer taraftan benim namus ve ahlak hakkındaki taviz kabul etmez fikirlerimde nasıl ısrarlı olduğumu bilirsin. Üstelik o sırada mektubumun başında beyan ettiğim sebeplerden oldukça sinirliydim. Bu vaziyette yerimden kalkıp delegelere vazifesini istenen şekilde yerine getiren bir insana böyle bir hareketin reva görülmeyeceğini, umuma ait mala el uzatmanın suç olduğunu, yapılması lazım gelen işlerin tespit edilen prosedür ve ahlak kaideleri içinde icra edilmesi gerektiğini anlattım. Bundan sonra muhtara dönüp istediğini karanlık yollara sapmadan da elde edebileceğini, önceden haber vermesi halinde kendisine ve diğer delegelere legal yollardan ve büyük miktarlarda çimento ve diğer materyalden kıdem tazminatı üzerinden borçlanma şeklinde tahsisat ayrılabileceğini anlattım. Ancak kamu sektöründe ve kamu yararına çalışan bir şahsın kendisini halkın gözünden düşürecek yüz kızartıcı icraattan kaçınması gerektiğini uzun uzun izah ettim. İşte bu anda sevgili Geula tahmin edemeyeceğim bir şey oldu. Skandal yaratmakta usta olduğunu çoktan ispat etmiş olan berber yerinden kalkıp yakama yapışarak... ''Mühendis bey, meclisin iç işlerine hangi akla karışıyor? Mühendis beyi gizli toplantıya kim davet etti?'' demez mi? İş bununla bitse gene iyi. Bu defa kundura tamircisi Bay Gorviç yerinden kalkıp gayet de terbiyesiz bir tavırla meclis toplantısına misafir getirmenin de bir sınırı vardır. ''Çocuk değiliz artık, öğretmene ihtiyacımız yok vesaire vesaire'' dedi. Bensiz parmaklarını oynatma kabiliyetine sahip olmayan diğer delegelerin bu iki gangsterle aynı fikirde olduklarını belirtmeleri üzerine sesimi çıkarmadan yerimden kalkıp odama çıktım. Amit Dolniker'e böyle davranan köyün vay haline diye geçirdim içimden. Geulacığım, bu pis delikten bir an evvel ayrılmak istememin sebeplerini sana izah ettim. Sözlerime kulak vermeyen inatçı ve arsız haydutların barındığı bu inin zehirli havasını teneffüs edemiyorum artık. Üstelik havalar da soğudu. Sabahtan akşama kadar odamdan çıkmıyor, kimseyle konuşmuyorum. Bu dünyadan elimi eteğimi çektim. Şimdilik hoşça kal ruhum, seni heyecanla bekliyorum. Amit Dolniker. Not: gazete muhabirlerini ayarla.